Bugün bu beslenme konusunu biraz ele almak istiyorum. O açıdan şunu söylesem yanlış olmaz. Defalarca bu kürsüden sağlıklı öğretinin, sağlıklı paylaşımların, öğretilerin ardından gitmenin kişiyi aynı oranda sağlıklı bir şekilde geliştireceğini, olgunluğa doğru ilerleyen yolda eğiteceğini, destekleyeceğini defalarca burada söyledim. Yani ruhsal kapsamda Tanrı ile olan ilişkimizin sağlıklı olabilmesi için kesinlikle değerli kardeşler, Rabbin sözüne gereksinim var. Bu doğrudur. Ama aynı zamanda da sağlıklı öğretiye de gereksinim var. Aynı şekilde bedensel olarak bu yeryüzünde sağlığımızın devam edebilmesi için de aynı oranda sağlıklı bedensel gıdaları da almamız, o gıdaların ardından gitmemiz de bence aynı oranda önemlidir ve gereklidir. Sen eğer ruhsal yönden ne kadar sağlıklı olursan ol, Tanrı ile olan ilişkin ne kadar böyle sağlıklı noktada olursa olsun, eğer senin bedenen sağlığın yerinde değilse, hatun örneğin örnek veriyor kendisinden, ya da ne bileyim hasta olduğunuz dönemleri düşünün, kalkıp içinizden dua etme isteği bile gelmiyor. Doğru mu? Yani hasta olduğumuz zaman içimizden dua etme isteği bile gelmiyor. Doğru mu? Yani bedensel sağlık, eğer ben ruhsal yönden sağlıklı ne kadar olursam olayım, beden sağlığım yerinde değilse, gerçekten sevgili kardeşler, sağlıklı bir şekilde varlığımı verimli bir şekilde götürebilmem mümkün değil. Onun için ben bu bedensel sağlığımızı koruyabilmek için ben de kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu oranda yaklaşık 20 yıla aşkın süredir okuduklarımla elde ettiğim kazanımları kendim de uygulayarak bugün bu noktaya geldim. Belki 25 yıla yakın bir süredir okuyorum, araştırıyorum bir hobi olarak da ve benimsediğim o ruhsal gerçekleri uzmanların araştırmaları sonucu ortaya konan o gerçekleri yerine getirmeye gayret ediyorum, özen gösteriyorum. Ama ben bugün burada size bu konuyu paylaşmaya kararını verirken biliyorsunuz yapacağım, yapacağım, yapacağım dediğim bir türlü yapmak mümkün olmadı. Ancak bugün bunu yapmam mümkün oldu. Hem bugün belki biraz böyle bir atmosferi de birazcık değiştirmiş oluruz. Basit bir konu olduğu için. Emin olun sevgili kardeşler, sadece ben uzmanların ortaya koyduğu tezleri, o tezlere dayanarak ben size bir açıklama yapmayacağım. Aynı zamanda da Tanrı'nın bakış açısından da bunu ele almak istiyorum. Yani birincisi, uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Uzmanlar bu konuda ne diyor? Birinci bakış açısı bu. İkincisi de Tanrı'nın bakışı bu noktada nasıl? Beslenme konusuna Rab nasıl bakıyor? Beslenme konusunu Rab nasıl ele alıyor? Tabii ki iki büyük başlık, ancak ilk birinci başlığa belki yanıt getirmek mümkün olacak. İkinci başlığa yanıt getirmek pek fazla mümkün olmayacak. Onun için konumuza giriş olaraktan çıkış 10. bölümden bir ayet kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz İsrail halkı o aşılması güç olan Kızıldeniz'i aştıktan sonra Mara'ya 3 günlük bir yürüyüş sonrası 3 gün yürüdüler. 3 günlük yürüyüş sonrasında Mara'ya vardılar. Mara'ya vardıklarında Aynı bugün Sami'nin dediği gibi okuduğu ayete uyar bir şekilde mırmır etmeye, yakınmaya, oflamaya, püflemeye başladı bu kişiler. Ondan sonra Tanrı da onların bu mırmurları karşısında onları uyarıcı bir sözle aslında onları gerçekten biraz da olsa kendilerine gelmelerini sağladı. 10. ayetin, 10. bölümün 26. ayeti. Bakın, çıkış 10, ayet 26. Ne diyor? Çıkış 10, ayet 26. Ne diyor Özlem?
Hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrı'nın Rabbe tapmak için bazı ya. Hayvanları kullanacağız.
Ya.
Oraya varmayacak hangi hayvanları Rabbe tutacağımızı bilemeyiz.
Evet. Diyor, ya yanlış ayet mi okuduk? Yoksa ben yanlışımı söyledim?
Yanlış söyledim ve Almancı da
aynısı. 26'yı okudum ben.
Evet. Evet. Evet. Ya. Pardon 15. 15. ayet. 15. bölüm. Özür dilerim. 15-26 yok hocam. Şimdi buldum. 15. bölüm. Evet.
Ben Tanrı'nın Rabbin sözünü dikkatle dinle. Ha. Gözümde doğru olanı yapar. Buyruklarıma kulak verir. Bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim.
Evet.
Çünkü size şifa veren Rab benim.
Bakın çok açık. Ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler. Gözümde doğru olanı yapar. Buyruklarıma kulak verir. Dikkat edin. Burası çok önemli değerli kardeşler. Bütün kurallarıma uyarsanız. Şimdi nedir bütün kurallarına uymak? Sadece zina etmeyin, adam öldürmeyin, Allah'ınızı bütün kalbinizle, bütün canınızla sevin, komşunuzun malına kötü gözle bakmayın, anneanne babanıza hürmet edin. Bu mu sadece? Bütün kurallar bunu mu kapsıyor? Bütün kurallar deyince, değerli kardeşler, Tanrı'nın söylemiş olduğu, kutsal kitapta yer alan bütün kurallar. Yani Tanrı'nın yemeyle, içmeyle ilgili kuralları da var burada. Demek ki Tanrı bunu burada söylemekle bütün kurallarıma uyarsanız, yani yeme, içme konusunda da diyor, benim kurallarımı yerine getirirseniz, işte o zaman ... Demek ki bu bütün kurallarıma uyarsanız sözünün bence altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın kurallarının bir kısmı insanlar için yararlı, bir kısmı yararsız diyemeyiz. Tanrı'nın bütün kuralları, bütün söylemleri gerekli ve insanlar için yararlı, yararı için tasarlanmıştır sevgili kardeşler. Sadece bedensel olarak değil, ruhsal ve toplumsal yarar da gözetilmiştir. Dikkat edin. Hem ruhsal hem de toplumsal yarar da gözetilmiştir. Onun için bizim Tanrımız bu içinde yaşadığımız hastalıkların cirit attığı dünyamızda yine de bedensel olaraktan sağlıklı bir şekilde varlığımızı sürdürmemizi amaçlıyor. Amacı bu Tanrı'nın. Bizim hasta olmamızı amaçlamıyor Tanrı. Tanrı her birimizin sağlığının iyi bir noktada olmasını amaçlıyor ve gerçekten gözetiyor ve düşünüyor değerli kardeşler. Şimdi bizim halkımız içerisinde bir atasözü olaraktan kullandığımız bir söz var. Belki hemen anımsayacaksınız. Sağlam kafa Söyle.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Evet. Bakın. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Tersten gidin. Sağlam ise vücut. Dikkat edin. Vücut sağlamsa, sağlıklıysa kafa da sağlıklı. Demek ki kafanın iyi bir noktada olabilmesi için, sağlıklı düşünebilmesi için, zihinsel fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için beden sağlığımız gerçekten, gerçekten ruhsal sağlığımız kadar önemli ve gerekli sevgili kardeşler. Şimdi konuşmamın başında söylemiştim. Nasıl ki bizler sağlıklı bir şekilde varlığımızı ruhsal kapsamda sürdürebilmek için sağlıklı öğreti ne kadar önem taşıyorsa, işte aynı şekilde bedensel sağlığımızla korumamız, onu gözetmemiz gerekiyor. Bunun da koşulu yine yediğimiz, içtiğimiz şeylere bağlı. Nasıl ki benim kötü bir noktada olmam, ruhsal kapsamda kötü bir noktada olmam sağlıksız öğretiye dayanıyorsa, sağlıksız söylemlere dayanıyorsa, benim bedensel açıdan kötü bir noktada olmam da benim beslenme tarzıma bağlı. Bak ben bunu içten söylüyorum. Hatun burada çok güzel tanıktır. Yani onun Rabbi ile olan ilişkisinin ne kadar sıkı fıkı olduğunu biliyorum. Mümkün oldukça gözlerini Rab'den uzaklaştırmamaya çalışıyor. Ama ben ona bir takım önerilerde bulundum beslenmeyle ilgili. Doğru mu? Ve o beslenmeyle ilgili kuralları aşağı yukarı 7-8 ay oldu mu hatun? Bir seneyi geçti. O bir sene boyunca baktığın zaman gerçekten o sağlıklı beslenmeye yöneldikten sonra bedeni çok daha iyi bir noktaya geldi. Doğru mu? Gerçekten bunu içten söyleyebilirim değil mi hatun? Yani sen bana söylediğin için bunu söylüyorum. Demek ki ruhsal sağlık önemli ama bedensel sağlık da önemli. Bunun önemini görebilmek için de mutlaka beslenme kurallarını da bilmemiz, takip etmemiz lazım. Onun için geçenlerde uyduğu için söyleyeceğim. Eşimle beraber yürüyüş yaparken arabanın arkasında bir şey yapıştırmışlar. Çok güzel bir yazı yapıştırmışlar. Diyor ki Pflege deine Körper so diyor. Tamam mı? Ondan sonra ne diyordu? Christina, das deine Seele darin ja, gerne darin wohnt. Yani çok ilginç. Eğer o canın, seele, canın bedende keyif içerisinde oturmasını istiyorsan, varlığını keyif içerisinde sürdürmesini istiyorsan bedenine bakacaksın diyor. Çok güzel uydu. Yani benim bu konuşmamı iki gün önce yürürken bunu şimdi yeni koydum buraya yazı olarak da. Gerçekten çok önemli. Yani canımın bu bedende mutlu olabilmesi için bedenimi korumam gerekiyor. Ben bunun tersini söylemem mümkün değil. Kendim de bunu deniyorum. Kendim de bunu yaşıyorum. Ve fazlasıyla geriye tatlı bir şekilde bana dönüyor sevgili kardeşler. Şimdi bugün çağımızın size sorsam en büyük sorunu nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Çağımızın en büyük sağlık sorunu nedir? Stres doğru. Stres kesinlikle doğru. Katılıyorum. Ama biliyor musun? Stres bir kardeş bana söyledi. Ben stresim olduğu zaman daha fazla yiyorum diyor. Öyle bir durumda olan var mı stres olduğu zaman? Ya stresim varken dolaba gidiyorum ne bulursam yiyorum diyor. Stres bazen yediriyor mu insanı? Evet ona da katılıyorum. Doğru. Stresin çeşidi önemli. Neyle bağlantılı olduğu önemli. Doğru mu? Ama genel olarak da Enver'in söylediği gibi dengesiz sağlıksız beslenme. Ama buna ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Hareketsizlik. Dengesiz beslenme artı hareketsizlik. Ben ne zaman, bak Yasemin diye yüzüne karşı söylüyorum. Ben Yasemin'e hadi kızım yürüyelim dediğim zaman hemen kalkar benimle beraber bir saat yürüyüş yapar hem de sohbet yapar. Ben Ercan'la Aydın'a hadi yürüyelim dediğim zaman tüyleri yukarı kalkıyor adamların. Ne söylersen söyle, yürümek deme. Baba sen ne teklif yaparsan yap tamam ama şu yürümeyi bırak. Yürüme yok. Şimdi ben bunu birazcık değiştirdim. Bizim bir atasözümüz var. Bunu nasıl tercüme edersin bilmiyorum. Evet Sami. Silah çıktı. Silah çıktı. Mertlik bozuldu. Mertlik mood mu oluyor? Mood. Her ne? Mertlik yani cesaret. Şimdi silah çıkınca o hani silahsızken cesaretle dövüşüyorsun, kavga yapıyorsun, şey yok ama silah çıkınca bam diye işi bitiriyorsun. Değil mi? Yani silah çıktı, mertlik bozuldu. Ben diyorum ki bunu birazcık değiştirdim. Araba çıktı, sağlık bozuldu. Ya da internet çıktı, televizyon dizileri çıktı, sağlık bozuldu. Söyle Didem. Kafa gitti değil mi? Bakın, bunu içten söylüyorum. Ne televizyona karşıyım, ne arabası olana karşıyım, ne de internete karşıyım. Bakın, teknolojinin gelişmesi bize çok şey kattı ve çok şey kazandırdı. Kabul ediyorum ben. Bizim hayatımızı müthiş derecede değiştirdi teknoloji. Ama unutmayın sevgili kardeşler, teknoloji bizim hayatımızdan da çok şeyi aldı, götürdü, sildi, süpürdü, götürdü sevgili kardeşler. Şimdi düşünün. Teknolojinin artmasıyla hareketsizlik egemen oldu. Hareketsizliğe yanlış beslenme. Arkadan ne var? Bir sürü hastalıklar zinciri. Kilo almaya başladın, değil mi? Kilo aldıkça daha çok tepen attı. Bak göbeğini bile okşuyor bizim şey. Değil mi? Ondan sonra ama ben diyorum ki daha derinlere girdiğimiz zaman bakın çok ilginç şeyler çıkacak ortaya. Keşke o bizim büyüklerimizin söylediği gibi şu söz güzel bir söz olsa benim hayatımda da. Göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. Yani balkon biliyorsunuz bizim hatunun en büyük arzusuydu. Ev olacaksa balkon olsun. Doğru mu hatun? Niye? Çıkayım, keyif keyif güneşi seyredeyim, güzel enerjimi alayım. Balkon istiyordu. Yani balkonu hepimiz severiz. Evde balkon varsa harika. Ayşe senin evinde de var değil mi? Küçük bir balkon. Güzel mi değil mi? Keyfini alıyor musun, almıyor musun? Değil mi? Ama erkekler o kadar güzel bir laf bulmuş ki göbek olacak yoksa keyif olmaz diyor. Ama sadece göbeğin olmasıyla her şey bitmiş olsa. Göbek olsun da sağlığımız devam etse keşke. Ama maalesef göbeğin olması, balkonun olması bazen teras oluyor. Balkon, balkonluktan çıkıyor, teras oluyor. Teras olduktan sonra artık obez dediğimiz kavram devreye çıkıyor ve daha da kötüye doğru gidiyor. Onun için uzmanların kullandığı bir ifade var. Diyor ki çağımızın en büyük hastalığı veba. Vebası diyor kilo. Kilo almak. Şimdi bence şişmanlığa ben hiç kızmıyorum. Aslında şişmanlık o kadar sorun değil. Aslında şişmanlığı tetikleyen nedenlere bakmamız gerekiyor. Neden ve sonuç ilişkisi. Şimdi biz baktığımız zaman o buz dağının tepesini görüyoruz değil mi? Ama buz dağının içinde olan o nedenlerini, o noktaya geliş nedenlerini biliyor muyuz? Hayır. İnsana bakıyoruz şişman tamam ama onun nedeni ne? O kişiyi o noktaya getiren sebepler nelerdir sevgili kardeşler? Bakın biz daha doğrusu uzmanlar bir noktada birleşiyorlar ve diyorlar ki en büyük tehlike dikkat edin karaciğer yağlanması. Hiç duydunuz mu karaciğer yağlanmasını? Leban. Karaciğer yağlanması hiç duydunuz mu? Şimdi bakın. Biz baktığımız zaman karaciğer yağlanmasını görmeniz mümkün değil. Ama bir göstergesi var, bir belirtisi var. Bu göbek etrafında oluşan simitler diyorum ben, simit. Simit nedir biliyorsunuz değil mi? Yuvarlak böyle can simidi böyle atarlar kurtarmak için. Aynı böyle simit. Tamam, yüzerken yardım ediyor insana suyun üzerinde durmak için. Ama orada göbekte gelişen simitler, bir simit, iki simit, üç simit. O simitler bize şunu gösteriyor. Kesinlikle karaciğer yağlıdır. Karaciğerin yağlanmasını bize net bir şekilde açıklıyor sevgili kardeşler. Onun için burada karaciğer yağlanmasını, o simitlerin ortaya çıkmasını tetikleyen nedir biliyor musunuz? İlk başta şeker ve şekerden yapılmış gıdalar. Hoşunuza gitmeyebilir. Şeker bir, ikincisi de şekerden yapılan gıdalar. Ve üçüncüsü de sevgili kardeşler, Almanca'da Kohlehidrat diyoruz, karbonhidrat. Yani karbonhidratların fazla tüketilmiş olması. Neden? Bizim bir organımız var, çok önemli bir organ. Pankreas. Biliyor musunuz o pankreasın görevi nedir? Bravo. Peki insülin göndermesinin, pankreasın insülin üretmesindeki neden nedir? Neden insülin üretir? Hı? Ya. Ya. Şimdi biz ağzımıza bir şey aldığımız zaman, örneğin yemeye başladığımız andan itibaren kandaki şeker yükseliyor. Kandaki şeker yükseldiği zaman bizim o savunma organımız pankreas hemen devreye giriyor. Yani tatil. Diyor ki aman tehlike var. Kanda şeker gidiyor. Ne yapıyor? Hemen gidiyor insülin hormonu, yakalıyor onları. Alıp hücre içerisine sokuyor ve onu enerjiye dönüştürerekten organlarımızın kullanmasını sağlıyor. Dikkat edin. İnsülin hormonu kandaki şekeri, karbonhidratlardan ya da yediğimiz şekerden oluşan o şekeri alıyor, hücre içerisine sokuyor ve onu enerji olarak kullanıyor. Peki, alıp da hücrenin içine sokamadığı, kaslara kazandıramadığı ya da organlara kazandıramadığı enerjiyi ne yapıyor? Biliyor musunuz? Evet, doğru. Kesinlikle onu içine sokamadığı zaman onu alıp yağa dönüştürür. Onun için uzmanlar şöyle diyorlar. İnsülin hormonu eşittir yağ. O kadar. İnsülin hormonu eşittir yağ. Yani biz insülin hormonunu ne kadar sık sık tetiklersek o oranda bizim vücudumuzun yağlanmasına katkı sağlamış oluyoruz sevgili kardeşler. Ve sık sık insülin hormonu salgılandığı zaman sık sık, hani bazen ona da çok acayip kızıyorum. Bu diyetisyenler 50 bin tane şey çıkardı. Reçete. Değil mi? 6 defa yiyeceksin, daha sık yiyeceksin. Aslında sevgili kardeşler çok tehlikeli bir yaklaşım. Ben bunu aşağı yukarı kendim 18 yıldır, 20 yıldır kendim uyguluyorum. Kesinlikle yanlış bir şey. Biz eğer ağzımıza bir şey aldığımız zaman insülin hormonu yükseliyor. Ne zaman düşüyor biliyor musunuz? 2 saat sonra. Sen 2 saat sonra bir daha yediğin zaman bir daha kamçılıyorsun. Bir daha insülin hormonu. Tekrar 2 saat sonra düşüyor. Bir daha yiyorsun, bir kamçı daha. Yani sen 6 defa yediğin zaman sık sık insülin hani şeyi pankreası kamçılıyorsun. İnsülin hormonunu fazla üretilmesini sağlıyorsun ve fazla üretildiği zaman insülin hormonu ne yapıyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şey. Ben bunu gerçekten film, bir kamera koymuşlar. Onu çok güzel bir yakından inceleyebiliyorsun. Hücrelerin, bakın hücrelerin duvarlarını kalınlaştırıyor. Dikkat edin. Hücre duvarlarını kalınlaştırıyor. Fazla insülin salgıladığı zaman hücre duvarları kalınlaşıyor. Şimdi bakın hepsi birbirine bağlı. Bizim hücre duvarı kalınlaştığı zaman, hücre duvarı kalınlaştığı zaman bizim pankreas hücrenin içine girebilmesi için daha fazla insülin salgılıyor. Çünkü kalın ya duvar, hücre duvarı. Hücrenin içerisine girecek enerjiye dönüşmesi için. Bu sefer ne yapıyor? Daha fazla insülin, daha fazla insülin, daha fazla insülin salgılıyor. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Pankreas yoruluyor. Ve başlıyor yeterince vücut için yeterli olan insülini salgılamamaya başlıyor. Bakın yeterli insülini salgılayamıyor. Salgılamayınca ne oluyor? Diyabet 1, diyabet 2 dediğimiz o şeker hastalığı hareketi başlıyor. Bakın, sadece bunu tetikleyen şeker ve karbonhidrat değil. İkincisi de hazır gıdaların içerisine konan katkı maddeleri. Uzmanlar öyle söylüyor. Hani bir püsküvit yiyoruz değil mi? Bir bakıyorsun raf ömrü 8 ay. Raf ömrü 1 sene. Raf ömrü 5 ay. Ben şöyle bir ifade kullanıyorum açıkçası. Bunu kabul ederseniz ya da etmezsiniz. Ben diyorum ki raf ömrü uzun olan her şey insan ömrünü kısaltıyor. Raf ömrü uzun olan her şey insan ömrünü kısaltıyor. Şimdi değerli kardeşler, bu gıdaların içerisine en tehlikeli nebati yağ konuyor. Margarin. Margarin vücuttaki trigliserit dediğimiz üçlü yağ asitini arttırıyor. Üçlü yağ asidinin artması bizim karaciğerin yağlanmasını tetikliyor işte. Onun için bu light, ben her zaman söylüyorum, light insanı rahatlatıyor. Ama bakın uzmanlar diyor ki light aslında normal şekerden daha da çok tehlikeli. Ben 5 senedir, aşağı yukarı 5 senedir annem kullanıyordu şeker, tatlandırıcı. Ve anneme söyledim, 5 senedir annem tatlandırıcı kullanmıyor. Onun için değerli kardeşler, bizler bu sentetik tatlandırıcılardan, margarinlerden kesinlikle uzak kalmamız gerekiyor. Bir keresinde Sami'ye söyledim margarinin ne kadar zararlı olduğunu. En kısa zamanda margarini evden attılar. Neden margarin zararlı biliyor musunuz? Margarin biliyorsunuz mısır özünden ya da çiçek yağından yapılıyor değil mi? O çiçek yağını, o çiçekten, tomurcuktan alabilmek için belirli ısıda onu ısıtıyorlar ve o yağı içinden alıyorlar. Daha sonra oksijenle ona bir basınç uyguluyorlar. O oksijenle verilen o basınç ne yapıyor? O çiçek yağını donduruyor ve margarin haline getiriyor. Sen onu tekrar erittiğin zaman trans yağlara dönüşüyor. Yani değişime uğruyor. Zaten ısıtıldığı için değişmiş bir yağ, değişime uğramış bir yağ. Sen onu ısıtaraktan tekrar değiştirmiş oluyorsun sevgili kardeşler. Onun için şunu söylüyorum. Eğer sen yağ kullanacaksan bütün yağları aynı küfeye koymuyorum. İki yağ var. Birincisi extra virgin dediğimiz sızma zeytinyağı, ikincisi de tereyağı. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela eşim kartofu salat yapıyor, patates salatası. Patates salatasına zeytinyağı koymuyor çünkü çocuklar sevmiyor zeytinyağı kokusunu. Ve diyor ki zeytinyağı kartofu salata gitmiyor. Patates salatasına gitmiyor. Peki ne yapıyoruz? Çiçek yağı kullanıyor muyuz? Evet. Ama soğuk sıkım çiçek yağı. Yani değişime uğramamış. Soğuk sıkım zeytinyağını soğuk olarak da tüketebilirsin. Yani çiçek yağını, mısır özü yağını, kanola dediğimiz raps öl, kanola yağını soğuk olarak da tüketebilirsin. Ama kızartmalarda ya tereyağını kullanacaksın ya da zeytinyağını kullanacaksın. Çünkü tava ısısı 180 derece. Ama 180 dereceden sonra o çiçek yağı, kanola yağı değişime uğruyor. Transa uğradığı için zaten tekrar değiştiriyorsun. Ama zeytinyağı 240 dereceye kadar dayanıyor. Bir duman gelebilir, o sizi yanıltmasın. Onun aroması yanıyor sadece. Ama kendisi kesinlikle yanmıyor sevgili kardeşler. Onun için bizler ne yapmamız gerekiyor? Glisemik indeksi düşük olan, yani karbonhidrat oranı düşük gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Biz eğer, şimdi glisemik indeks nedir onu da söyleyeyim. Glisemik indeks kandaki şekerin yükselme hızı. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Pirinç pilavı yediğin zaman o kandaki şekerin yükseltme hızıyla bulgur yediğin zaman kandaki şekerin yükseltme hızı farklı. Glisemik indeks bu. Yani kandaki şekerin yükseltme hızı. Biraz anlaşılsın diye size söyleyeyim. Örneğin İzmir'den İstanbul'a iki araç kalkıyor. Bir tanesi 6 saatte, öbürü 10 saatte. İkisi de aynı güzergahı kullanıyor. Aynı yollardan geçiyor iki otobüsle. Ama bir tanesi 6 saatte, diğeri de 10 saatte geçiyor. Onun için ben eğer şunu söylüyorum. Eğer glisemik indeksi düşük, yani glisemik indeksi düşük dediğim zaman şunu anlayın. Karbonhidrat olayı, kolihidrat oranı düşük gıdalar. Örneğin pirinçte dediğim çok yüksek, yediğiniz zaman aşırı yükseliyor. Ama bulgurda kademe kademe çok daha yavaş yükseliyor. Ya da muzu yerken muzun yükselttiği şeker oranının hızı farklı, elmada farklı. Yani benim size söylemek istediğim nokta şu. Yapılması gereken en önemli nokta bizim mümkün olduğu oranda o karbonhidratlardan yüksek gıdalardan uzak kalmamız gerekiyor. Şimdi karbonhidrat hep eleştiriyorum ama karbonhidrat hiç mi yemeyeceğiz? Tabii ki yiyeceğiz. Bakın tatlı biliyorsunuz hepimizin severek tükettiği bir şey. Şimdi ben Samiler'e gidiyorum bazen. Haribo çıkartıyorlar. Haribo. Biliyorsunuz Haribo'yu. Haribo'nun bir çeşidi var. Ben çok severim onu. Alırım 4-5 tane yerim. Ama belki yılda 3 defa 5 defa. Ya da baklava. İyi bir baklava bulursam yılda 2-3 defa baklava yerim. Anlatabiliyor muyum? Ama ben sürekli kalkıp da ben bunlara hız verirsem işte o zaman büyük tehlike oluşuyor sevgili kardeşler. Onun için sizden ricam İki şey çok önemli. Birincisi, karbon hidrat oranı yüksek olmayan gıdalar tüketmek. Nedir o? Kuru fasulye, baklagiller, kuru fasulye, mercimek, nohut, badem, ceviz, fıstık, bütün çerezler. Glisemik indeksi, kanda yükselme hızı en düşük olan beslenme bunlar. Sağlıklı karbonhidratlar da var ama sağlıklı olmayan karbonhidratlar da var. Örneğin ben beyaz ekmek yerim. Bazen kuru fasulye yaptığımda gidiyorum Türk marketten pide alıyorum. Sami de bazen getirirdi bana. Onu kalkıp sulu köfteyi pideyle yemek tabii ki çok güzel. Yiyorum, arada bir yiyorum. Ama kesinlikle ben ekmek yiyeceksem Vollkornbrot. Yani tam buğday ekmeği tüketmeye çalışıyorum. Lezzeti fazla olmayabilir ama en sağlıklısı sevgili kardeşler. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Çok çok önemli. Atlayalım birazcık. Bakın çok atlıyorum. Ya. Yani bitirelim bunu. Bitirmeye çalışalım. Çünkü bir ruhsallık da katmamız lazım işin içerisine. Değil mi? Onun için bu kadar uzun sürdü bu konu hazırlamak. Şimdi uzmanlar şunu söylüyor sevgili kardeşler. Bizim bedenimiz şekere ihtiyacı var mı yok mu? Var tabii. Beynin neye ihtiyacı var? Glukoza ihtiyacı var. Hatta bu zincir kemiği dediğimiz bu bölgenin de şeker, enerji olarak şekere ihtiyacı var. Ama bizim Tanrımız var ya, o kadar güzel bir çözüm bulmuş ki. Nasıl çözüm bulmuş biliyor musunuz? Bedenimizin kendisi proteinden ve yağlardan kendi şekerini üretiyor. İnanabilir misiniz? Biz eğer şeker kullanıyorsak damak zevki için şekeri kullanıyoruz. Yani damak zevki için. Ben çikolata yiyorum, canım istediği için, o şekeri istediğim için yiyorum. Yani damak zevki için şekeri kullanıyorum. Ama bedenimin dışarıdan şeker almasına kesinlikle gereksinim yok sevgili kardeşler. Bizim depo her zaman dolu. Şeker deposu dolu. Vücut bunu yağlardan, proteinlerden üretiyor. Onun için dikkat edin. Yağlardan korkmayın. Margarinden korkun. O sıvı yağlarla yaptığınız kızartmalardan korkun. Ama kalkıp da etten korkmayın. Neden korkmayın biliyor musunuz? En büyük zenginlik, demir zenginliği ette. Başka hiçbir şeyde yok. Demir de beynimize oksijen taşıyan hücreleri besliyor. Demir. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya, demir sebzelerde yok mu? Var. Bütün yeşil sebzelerde demir var. Ama uzmanlar diyor ki bizim vücut sebzelerden sadece demirin %7'sini alıyor. %7, 10 civarında. Sebzedeki demirin %7'sini, %10'unu alıyor. Ama etteki demirin %100'ünü alıyor vücut. Bunu burada söylemem gerekiyor. Onun için şimdi tabii ki sebze, hani vegetaryen dediğimiz kişiler tabii ki etten uzak kalıyorlar, katılıyorum. Ama ben diyorum ki hiç olmazsa omega 3 ve B12'den zengin olan yumurtayı tüketmek zorundalar. Bakın şu an bir şey olmaz ama uzmanlar diyor ki 50 yaşı geçtikten sonra unutkanlıklar başlıyor. Unutkanlık. Nedeni ne biliyor musun unutkanlığın nedeni? Birinci neden uzmanlar diyor ki yağdan uzak kalmış olmak. Yani bütün o light ürünleri var ya. Yağlar kesilmiş. Bütün o yağları kesilmiş olan şeylerin hepsi işlemden geçiyor. Ve o süt, light süt, süt olmaktan çıkıyor. Light yoğurt, yoğurt olmaktan çıkıyor. Çünkü değişime uğradığı için. Onun için 3.8'lik yoğurdu tüketiyorum. Ve kendim yoğurt yapmaya başladım artık. Beceremiyordum. En sonunda girdim internete, derecesini bir türlü ayarlayamıyordum. İnternetten öğrendim onun derecesini. Derecesine göre şimdi kendim yoğurt yapıyorum sevgili kardeşler. Onun için bu ön bilgilere bir şey daha ilave edeceğim. O da çok çok önemli. Bunu yaparsanız yapmazsanız herkesi özgür tabii ki istediğini yapabilir. Hiç duydunuz mu mısır şurubu? Duyan var mı mısır şurubunu? İngilizce'de corn syrup ya da mais syrup diyorlar. Mais syrup. Biliyor musunuz? 1980'li yıllarda aşağı yukarı biraz daha erken olabilir. Japonlar keşfetti bunu. Mısırdan şeker ürettiler. Ve bakın çok ilginçtir. Bu insanlar bu şekeri, mısırdan elde edilen şekeri bizim kesme şeker gibi, toz şeker gibi yani şeker kamışından üretilen şeker gibi katılaştırmak mümkün değil. O ancak sıvı olaraktan kullanılıyor. Sıvı olaraktan kullanıldığı için bizim normal şekerden çok daha ucuz. Ucuz olduğu için bu üreten sektörler var ya, dondurma üreten sektörler. Meşrubat dediğimiz hani içecekler var. Gazlı içecekler diyoruz Türkçe'de. Meşrubatlar. Ondan sonra bütün bu hazır gıdalar, bisküvittir, kektir bilmem ne, hepsinin içerisine mısır şurubu konuyor tatlandırması için. Biliyor musunuz? Uzmanlar söylüyor. Araştırılmış, kanıtlanmış. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Şekere oranla, bakın dikkat edin, şekere oranla %46 daha da şişmanlatıyor fruktoz denen o mısır şurubu. %46 daha da şişmanlatıyor. Onun için ben şimdi bazen şakayla bana takılıyorlar Sami. Kolayı bana gösteriyor Zey Gizunt diyor. Takılıyor bana bazen. Çünkü benim kola içmediğimi biliyor. Onun için takılıyor. Ama onlar içiyorlar bir şekilde. Ama tabii ki light'ını içiyorlar. Light onları biraz daha rahatlatıyor. Mutlaka. Ama bugün yemekte çok ilginçti. Ercan Sprite getirdi masaya koydu. Ve gözümün önünde Aydın'la beraber Sprite içtiler. Bu da güzel. Yani bunda bir yanlışlık yok. İçilsin. Hiçbir yanlışlık yok. Ama sizin hayatınızın koparılıp atılamaz bir parçası olmasın sevgili kardeşler. Onun için gerçekten söylüyorum. Bizim hayatımızı ya da yaşamımızın mekanizmasını canına okuyan bu gerçeklerden lütfen uzak kalalım. Şimdi uzak kalabilmek için, bu tür gerçeklerden uzak kalabilmek için ya da sağlıksız gıdalara karşı göğüs gerebilmek için ne gerekiyor? Size sorayım. Şimdi düşün. Sağlıksız gıdalara karşı direnmek kolay bir şey değil. Bazı kaçamaklarımız oluyor. Doğru mu? Hepimizde oluyor. Bende de oluyor. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Sadece beslenme alanında demeyelim. Ruhsal alanda da bu böyle. Yaşamın her alanında bunu koyabiliriz. Başarı elde etmenin, sorunların üstesinden gelmenin ön koşulu nedir? İrade. Çok güzel, çok harika. Harika söyledin hatun. Nedir iradenin bir başka açıklaması? Disiplin diye bir söz duydunuz mu? Disiplin. Bizim Türkçe'de buna ne diyorlar? Düzence ya da öz denetim. Şimdi disiplin sözü kişiye göre değişebilir. Örneğin bir çocuk için disiplin nedir? Anne baba bir komut veriyor, buyruk veriyor. Onu yapmadığı zaman çocuk onu bir şekilde disiplin ediyorlar, cezalandırıyorlar değil mi? Bir çocuk için disiplin bu. Anne babanın cezalandırması. Peki bir asker için disiplin nedir? Kurallara uymaktır değil mi? Demek ki kurallara uymak bir asker için disiplindir diyebiliriz sevgili kardeşler. Sporcu için o da kurallara uykusuna, yani o da kurallara uyması gerekiyor. Peki bir öğrenci için o da ödevlerini yapmak. Ama bakın verdiğim bütün örnekler yaptırım var. Bir zorunluluk var, doğru mu? Yani seni zorluyor. Yapmazsan ceza alıyorsun. Yapmazsan düşük not alıyorsun. Ama ruhsal kapsamda Pavlos'un kullandığı o disiplin sözü çok farklı bir disiplin. Bu disiplin kesinlikle şöyle açıklanıyor bize. Değerli kardeşler, Timoteos'a yazılan mektup. Timoteos'a yazılan ikinci mektup, birinci bölüm, yedinci ayet. Ne diyor Özlem? Yani ben birazcık 5-6 dakika daha uzatacağım. Kusura bakmayın, bitireyim bunu, kalmasın. Evet. Ya 6 7. ayet. Evet.
Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir.
Ha bakın çok ilginç. Öz denetim ruhu vermiştir. Şimdi şey de bizim Thomas kardeş için yapmış olduğu tercümede kullanılan ifade tutkulara üstünlük diyor. Yani Thomas'ın yaptığı tercümede tutkulara üstünlük ruhu diyor. Biliyor musunuz Yunanca'da kullanılan söz nedir? Sofranismos. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bakın çok ilginç. Baskıyla yaptırımlar değil. Daraltmak demek. Büzmek, daraltmak. Bir çuvalın ağzını düşünün. Bir ağız var değil mi çuvalda? Onu birazcık büzüyorsun, küçültüyorsun, bu kadar hale getiriyorsun. Değil mi? Yani Yunanca'daki karşılığı büzmek, daraltmak, kısmak demektir. Demek ki Pavlos özgürdü. Özgürdü ama özgürlüğünü patır kütür kullanmadı. Özgürlüğünü ne yaptı? Kısıtladı, daralttı ve önceliği Tanrı'ya verdi. Kesinlikle değerli kardeşler, bu öz denetim, bu disiplin olmadıkça yaşamın hiçbir alanında başarı elde etmemiz mümkün değil. İster aile yaşamı olsun. Aile yaşamında disiplin şart. İş yaşamında disiplin şart, doğru mu? Peki beslenme konusunda disiplin şart mı değil mi? Ha? Kesinlikle şart. Ben eğer daha iyi olmak istiyorsam, daha iyi bir noktada olmak istiyorsam, değerli kardeşler, tutkularıma üstün olmam lazım. Yani bedenim beni yönetmeyecek. Dikkat edin. Bedenim beni yönetmeyecek. Ben bedenimi yönetmem gerekiyor. Evet. Onun için hızlı hızlı geçtik ya, bir şey daha söyleyip noktalayacağım. Çok çok önemli olduğu için. Belki düşünürsünüz, bizler Galatyalılar mektubunda özgürlüğün ne olduğunu okuyoruz, doğru mu? Tanrı bizi ne diyor? Özgür olalım diye özgür etti. Ama bedenimizin tutkuları için kullanmak için bizi özgür etmedi diyor. Doğru mu? Özgürüz. İstediğimizi yiyebiliriz. Özgürüz. İstediğimizi yapabiliriz. Ama sevgili kardeşler, eğer benim ama bedensel açıdan ama ruhsal açıdan benim gelişmeme, daha iyi bir noktama gelmeme engel oluyorsa ben o zaman vazgeçmem gerekiyor. Bedenimi denetim altında tutmam gerekiyor ki başarılı bir şekilde Rab ile olan ilişkim devam etsin ve bedensel sağlığım da aynı oranda devam etsin. Belki kafanız karışmasın. Çok özü gibi anlattım size insülin hormonunu. Galatyalılar mektubunda söylemedim şeyini ama Galatyalılar mektubunda insülin hormonunu özü gibi tanıttım size. İnsülin hormonu yağ yapan hormon dedim. Ama bir de yağ yakan hormon var biliyor musunuz? Bunu bilen var mı? Yağ yakan hormonu hiç duydunuz mu? Ha? Bakın 1994 yılında bunu Amerikalılar keşfetti. Nasıl keşfetti bunu biliyor musunuz? Ayılarda. Ayılar kış uykusuna yatıyor. Doğru mu? Böyle donmuş donmuş. Yağlı yağlı. Ve o kış uykusuna yattıklarında doğum. O kış uykusunda doğum yapıyorlar. Ve kış uykusunda yavrularını besliyorlar. Ve kış uykusu bittikten sonra dobiş olarak giren ayılar ilkbaharda bir deri bir kemik olaraktan dışarı çıkıyorlar. Uzmanlar bakıyor. Ya bunlarda etken olan nedir diyorlar. Ve araştırıyorlar. 94 senesinde leptin hormonunu keşfediyorlar. Leptin hormonu. Peki leptin hormonu ne zaman geliyor biliyor musunuz? Onun için ben o diyetisyenlerin o diyet sözünü hiç sevmiyorum zaten. En gıcık olduğum söz. Bu diyet sözü. Ben sağlıklı beslenme diyorum. Diyet sözünü bırakmamız lazım. Onun için o diyetisyenlerin o fikrini hiç beğenmiyorum. Bu leptin hormonu ben eğer yemek yedikten 4 saat ya da 3,5 saat sonra 4 saat sonra gelen bir hormon. Bakın ben eğer 2 saatte bir 2,5 saatte bir habire bir şey atıştırırsam leptin hormonuna izin vermiyorsun. Eğer sen sabah kahvaltısıyla öğlen yemek arasında 4 saati geçirmezsen leptin hormonuna izin vermiyorsun. Ve vücudun kendini toparlaması mümkün değil. Ya da öğlen yemekle akşam yemek arasında o 4 saatlik süreyi vermezsen ya da 5 saat olursa daha da güzel olur. O süreyi vermezsen leptin hormonunun işlemesine izin vermezsin. Ve en fazla bu ne kullanıyor biliyor musunuz? Enerji için. Bakın, insülin hormonu yağ yapıyor, leptin hormonu da yağ yakıyor. Hani deriz ya bazen bir ifade vardır. Ya uyurken ben kilo verdim. Çünkü neden? Sabah 2 ile 5 arasında en fazla gelen bir hormon. Sabah 2 ile 5 arası. Ben eğer yiyip de yatarsam, o zaman o hormonun gelmesine engel oluyor. Bu kadar basit. Ama eğer ben o hormona izin verirsem sevgili kardeşler, o zaman geliyor, ne yapıyor? Yağlarına gidiyor, enerjiye ihtiyacı var çünkü enerji kullanması lazım. Şimdi bakın, yatıyoruz, uyuyoruz değil mi? Yatıyoruz, uyuyoruz. Kalp çalışıyor mu uyurken? Çalışıyor. Böbrekler çalışıyor mu? Çalışıyor. Diğer bütün organlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Peki, nereden kullanıyor enerjiyi? Söyleyin bana. Enerjiyi nereden kullanıyor? Leptin hormonu sayesinde. Onun için bir taraftan insülin hormonuna karşı direnirken öbür taraftan da leptin hormonunun işlemesine, çalışmasına izin vermemiz gerekiyor ve hayatımızı Rabbin yönetimi altında tutarak, denetimi alarak, özgürlüğümüzü daraltarak, disiplin ederek sağlıklı bir şekilde yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Belki yüreklerimizi eğelim, bunu her zaman yapıyoruz. Gerçekten ben bunu size niye anlatma ihtiyacı duydum? Yürekten istiyorum ki hepiniz bedensel olarak da sağlıklı olun. Bütün arzum bu. Ben bunu defalarca değişik değişik sohbetlerde söyledim. Ama benim arzum, eğer bu Rabbimize sağlıklı bir şekilde hizmet ediyorsak, sağlığımızı korumakla mecburuz sevgili kardeşler. Lütfen eğelim yüreklerimizi. Nerede yanlış yapıyoruz? Belki disiplin konusunda çok zayıfız. Dua edelim, Rab bizi desteklesin bu konuda ve kendimizi her konuda, sadece sağlıklı beslenme konusunda, sadece ruhsal açıdan beslenme konusunda değil, ama bedensel açıdan da sağlıklı bir şekilde beslenme konusunda da eğitsin, yol göstersin. Evet, Sami yine kapatır bu